neyse adımız bile
uyumlu için. Yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında işte yine buluştuk Hayatın Sesleri'nde. Bugün yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Siz kıymetli dinleyicilerimizi de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, hepinizi Hayatın Sesleri'ne bekliyoruz. Programımız müzikle başlıyor.
Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltem'i senden mezen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltem'i senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Kendini ekmek ustası ve yazar olarak nitelendirmemizi rica etti. Sevgili Mine Ataman hanımefendi bizimle birlikte hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Mine Ataman'la Anadolu'nun ambarından sofralarımıza hem Anadolu'yu hem ekmeği konuşacağız. Anadolu'nun yerel ekmeklerinden bahsedeceğiz. Ekmek ustası ve yazarlık. İki farklı kategori bir aradaymış gibi görünmekle birlikte aslında sonrasında iç içe oluyor ve Mine Ataman hanımefendi kitabıyla geldi bugün stüdyomuza. Nelerden bahsedeceğiz Sayın Ataman? Bu ekmek ve kitap ve yazarlık nasıl iç içe geçti?
Aslında ben iktisat okudum, arkeoloji okudum, yüksek lisansım marka yönetimi ama çok uzun yıllardır, yaklaşık 20 yıla yakın Türkiye'de hem profesyonel anlamda unlu mamuller işiyle uğraştım hem de ekmek ustalığı yapıyorum. Ama bir taraftan da biliyorum ki 12 bin yıllık tarihe baktığınızda buğdayın yaşam hikayesinde, buğdayın bu sürecinde insanla da çok ilintili. O yüzden kitapta da şunu yazıyoruz: buğdaya ulaşmak isterken insana ulaştık. İnsanın el izi yaşam izine dönüştü. Buğdaya mı vardık yoksa insana mı vardık? Oralarda muammalar var. O yüzden de Anadolu'da da öyle çünkü. Milattan önce 10 bin yılından başlayan bir hikaye. Göbekli Tepe'de bir kadının bir avuç buğdayı toprakla buluşturmasıyla başlıyor aslında. Sadece Anadolu değil, yeryüzündeki bütün hikaye. Çünkü bir avuç buğday toprakla buluştuktan sonra insanoğlu doymaya başlıyor. Doydukça da kültürde, sanatta, mimaride yeni bir şeyler yaptıkça da medeniyetler, şehirler, imparatorluklar, krallıklar ve en sonunda da modern demokratik ülkeler, hükümetler ortaya çıkıyor. O yüzden bu süreç, buğdayın bu çabası, ayakta kalma çabası, yeryüzünden herkes göçtü ama buğday hala daha topraktan çıkıyor ve insanoğluna yeryüzüne var olma gücü veriyor. Bu meseleyi birazcık kitapta anlattık, konuştuk.
Ne kadar güzel ifade ettiniz. Kitabımızın ismi nedir?
Cennette İlk Sofra Bilge Kadın.
Bilge kadın.
Evet.
Biraz anlatır mısınız, detaylandırır mısınız?
Şöyle, milattan önce 10 bin yılında Urfa Göbekli Tepe'de bir kadın bir avuç buğdayı toprakla buluşturuyor ve arkasından da hasat ettiği bu buğdayla bir sofra kuruyor. Hı-hı. Aslında o kurulan sofranın yeryüzünde bütün insanlığa büyük de bir kapı aralanıyor. O günden sonra insanoğlu var olmaya başlıyor. Pek çok alanda bir sürü şey yapmaya başlıyor. Büyümeye, zenginleşmeye başlıyor, çocuklar doğuruyor, evler inşa ediyor, yuvalar kuruyor. Bu o kadar önemli ki bunu da bir kadın gerçekleştiriyor. O yüzden biz oraya atıfta bulunuyoruz. Hı hı. Ama bu sofra bir taraftan da biraz da ironik. Aslında herkes kendi cennetini yeryüzünde yaşar derler ya. Hı hı. Bir taraftan da hani bir sonraki hayatımızdaki cennet içinde çalışılması gereken yer de burası. Hı hı. Bu kurulan sofrayla beraber aslında iyilik de kötülük de çünkü bu sofradan yeryüzüne kök salıyor. Kadın çok önemli. Kadın çünkü sofrayı kurarken aynı zamanda çocuğu da terbiye ediyor. Aynı zamanda kültürü de mayalıyor. Yaşamı da şekillendiriyor. Bu bakımdan buğdayın ekmeğin hikayesi gibi algılanmakla beraber aslında insanın varoluş hikayesi. İnsanın bazen, çünkü Mevlana diyor ki, biz mi harman savurduk? Yoksa buğday derdine düştük de harman mı bizi savurdu? Hmm. Kitap biraz bunu anlatıyor. insanın var olma, ayakta kalma mücadelesi. Bazen yoldan çünkü sapabiliyor. Bazen ırak yerlere gidebiliyor. Yüreğini unutabiliyor. Kitap bize bunu söylüyor. Diyor ki Allah sana iki şey verdi, çok değerli. Bir tanesi bir buğday tohumu. Bire bin veriyor, bir mucize. Senin yaşamanı sağlıyor. Öbürü de insanın kendi özü. Eğer öze dönersen diyor, orada aslında her şey var. Güç var, kuvvet var, yapabilme yeteneği var, iyilik var, güzellik var. O yüzden de belki böyle bu dünya telaşelerinin çokça konuşulduğu bu günlerde belki buğdayın özüne, belki insana dönme zamanı diye düşünüyoruz.
Yani çok güzel düşünmüşsünüz. Ben asıl şunu da merak ediyorum. Şimdi dediniz ya, farklı farklı alanlarda aslında eğitim gördüm diye. Ekmeğe geçiş nasıl oldu? Orası biraz ilginç.
Şöyle, benim marka yönetimi uzmanıyım. Yani kurumları ve işte markalaştırma konusunda çalışıyorum. 15 yıl önce bir unlu mamuller markasında çalışmaya başladım. Ama sonra bir baktım ki öyle kolay işler değilmiş. Üretim bilmek lazım, lojistik bilmek lazım. En önemlisi de ekmek yapmak, ustalarla beraber çalışmak çok başka bir şey. Çok sevdiğim bir ustam vardı, bilge bir ustam. Bir gün böyle ben böyle koşa koşa gittim ve şey dedim işte hadi hızlı hızlı hamuru yoğurun edin. Bana dedi ki bir saniye dedi. Sakin olur musun, sakin olur musun dedi. Hep sen hamuru yoğuruyorsun dedi. Hamurun seni yoğurmasına hiç müsaade etmiyorsun dedi. O gün tabii ben biraz şaşırdım ama sonra anneannemin bir lafı aklıma geldi. Derdi ki insan doğada iz bırakmaz, insan insanda iz bırakır. Buğdayla insanoğlu yeryüzünün en kadim beraberliğini yaşıyor. Benim galiba o çalışma dönemimde ben biraz o sırra erdim gibi de diyebiliriz. Çünkü hep şunu söylüyorum, ekmek ustası olayım derken hayatının ustası olmak yolunda epeyce ciddi bir adım attım gibi de bir şey oldu.
Evet, çünkü ekmek deyince hani insanın aklına sadece yemekte bize eşlik eden onsuz sofranın evet, olmayacağı o harika besin geliyor ama hani açıkçası işin bu felsefi kısmını çok fazla düşünmemiştim, ne yalan söyleyeyim. Bu arada tabii sizin pek çok çalışmalarınız var, bu kitap dışında atölye çalışmalarınız var, sergileriniz var, biraz onlardan bahsedebilir miyiz?
Şöyle, biz aslında dünyada böyle ilkler, biraz icat çıkarmayı seviyoruz. Cennette ilk sofra bizim aynı zamanda bir sahne gösterisine dönüştü. Daha sonra yine bu ekmek ustası olayım derken hayatının ustası olma meselesini Mayasında Aşk Var diye bir kişisel gelişim programına dönüştürdük. Çünkü insanlar şimdi diyor ki işte neden hemen müdür olmuyorum? Neden işte ben iyi maaşla çalışmıyorum? Neden istediklerim olmuyor? Biz eğitimimizde bir ekmek yaptırıyoruz insanlara ve en sonunda da ben diyorum ki lütfen herkes kendi ekmeğine baksın, ne düşünüyorsunuz? Ve herkes bir şey diyor, işte benimki diyor iyi olmamış, benimkinin rengi güzel değil, biçimi güzel değil. Sonra ben diyorum ki neden şaşırıp bakıyorsun? Bu senin yoğurduğun hamur. Bu senin buğdayın, bu buğdayı sen ektin, bu hamuru sen mayaladın. O yüzden de kendi hayatımızla ilgili hiçbir şeye söyleyebilecek hiçbir şeyimiz yok. Biraz bize dönmemiz lazım. Biraz kendimize dönmemiz lazım. Bunu şu anda şirketlerde motivasyon eğitimi olarak veriyoruz. Yine Tarım Bakanlığımızla ve Turizm Bakanlığımızla 12 bin yıllık ekmek sergisi yapıyoruz. Çünkü Anadolu dünyanın da buğday merkezi. Sadece Türkiye için önemli değil. Dünyada da dünyanın pek çok yerindeki buğday türlerinin gen merkezi Anadolu. Bu çok önemli bir şey. Ekmeğin de aslında ana vatanı Anadolu. Özellikle de Göbekli Tepe'den sonraki süreçte. Bu anlamda da bizler buralarla ilgili tarihi fırınlar, taş değirmenler gibi farklı turizm destinasyonlarına da bu konuları dönüştürüyoruz. Ve ulaşabildiğimiz kadar son çalışmamız da şu. Ankara Ekmek Festivali'ni de ben düzenliyorum. Uluslararası Ekmek Festivali. Anadolu'nun milli ekmekleri dünya yolcusu. Çünkü coğrafi işaretli olan hem buğday türlerimiz var, hem ekmeklerimiz var. Vakfı Kebir ekmeği, Kastamonu ekmeği, Afyon ekmeği, Salihli ekmeği. Bu ekmekler o kadar değerli ki gerek lezzet yönüyle gerek hikayeleriyle aslına bakarsanız Hollywood'da filmi çekilebilecek kadar iyi öyküleri var. Ve 12 bin yıllık onlar. Ben hep şunu söylüyorum, diyorum ki binlerce yıllık zanaatkarlığın gölgesinde demlendim ve şimdi sizle beraberim. Bu hikayeler mutlaka dünyayla paylaşılmalı. Şu anda da bu konuda Milli Ekmekler Dünya Yolcusu diyerek yeni çalışmalarımız var. Belki zamanımız varsa bir diğer projemizde Tarım Bakanlığı'yla ekmek meselesi, memleket meselesi çok önemli.
Biraz detaylandırır mısınız?
Çünkü beslenme temel bir insan hakkı. Türkiye'de beslenme ne diye baktığınızda yaşayanların yaklaşık %80'inin günlük enerjilerinin %70'i kadarı ekmekle sağlanıyor. 1 TL'lik ekmek. Onun vitamini, onun proteini, çocuklar böyle yetişiyor. Hamileler bu şekilde besleniyor. Kadınlar böyle besleniyor. Yani baktığınızda aslında o yüzden de ekmeği sağlıklı hale dönüştürebilirsek, her eve doğru ve ulaşılabilir fiyatta ekmek sokabilirsek o sofralara biz çok ciddi beslenme anlamında yol kat etmiş olacağız. Bu yüzden diyoruz ki ekmek meselesi memleket meselesi. Bu çok önemli bir konu. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Benim isteğim şu. Bundan birkaç yıl sonra Amerika'da yemek yerken restoranda şu yazsın. Buradaki ekmekler Vakfı Kebir ekmeğidir. Gibi, bu çok önemli bir konu. Şu anda gastronomide ekmek çok değerli. Ekmeğin hikayesi çok değerli. Anadolu'ya baktığınızda Mevlana'nın hoşgörüsü var bir ekmek dilimde. Yunus'un sabrı var. Ve her ekmeğin mayasına Şems'ten aşk değmiş. Somuncu babalar, Kurtuluş Savaşı'nda Şerife Bacı'nın yaptığı bir dilim peksimetle kazanılan bir savaş var. O kadar aslına baktığınızda ateşbaz veliler var. Her birine bakıyorsunuz, her seferinde böyle insanoğlu çok zorlandığında, çok büyük sızılar yaşadığında acıya hani nereye tutunabiliriz dediğinde hep toprağa tutunuyor, buğdaya tutunuyor. Tapduk Emre'nin bir sözünü hiç unutmuyorum. Şöyle söylüyor. Mızrakla ülke alınır, buğdayla yurt edersin oğul. O kadar önemli ki bizim de amacımız tekrar toprağa dönmek. Dönmüşken de insana dönmek, öze dönmek.
Gerçekten şimdi hani bir ekmek olsa şu an önümüzde, dili olsa, hani kendine bu kadar değer verildiğini görse gerçekten çok mutlu olurdu düşüncesini hissettim birden. Bilmiyorum, bu zamana kadar bu tür bir çalışma var mıydı? Hani ekmek kendini bu kadar değerli hissettiği bir ortamda bulunmuş muydu? Ama o anlamda sizi gerçekten tebrik etmek istiyorum.
Eminim ekmek kendini değerli hissediyordur. Çünkü dedim ya, milattan önce 10 bin yılında ekmeğin varlığı, buğdayın ekimi olmasaydı muhtemelen biz bugün modern sofralardaki dost sohbetlerini yapamıyor olabilirdik. Ekmek kendi içinde eminim gurur duyuyordur ama biz onu her zaman galiba çok da sevmedik. Biraz Anadolu'ya sırtımızı da döndük diyebiliriz ama ben bu işlerle ilgili yazıp çizmeye başladığımda da bazen arkadaşlarım şey diyordu ya, alt tarafı ekmek işte. Hani ama değil, gerçekten de dünyanın hiçbir yerinde de değil. Şöyle örnek vereyim. Almanlar akşam yemeği için yemek yiyeceğiz derken ekmek yiyeceğiz derler. Ruslar derler ki akşam eğer sofrada bir dilim ekmek varsa her şey çözülür. Şöyle Akdeniz'e doğru gittiğinizde derler ki eğer bir parça ekmeği bölüştüysek hayatı da paylaşabiliriz, bölüşebiliriz. O yüzden evet, ekmek her kültürde aslında her coğrafyada çok değerli ve insan için bulunmaz da bir fırsat. İbni Haldun der ki coğrafya kaderdir. Evet, buğday aslında dünyanın %80'inde neredeyse coğrafyanın insanoğluna hediyesi, yeryüzünde var olabilmesi için.
Evet, dediniz ya hani ekmek bu kadar değerli ama biz ona bu değeri ne yazık ki veremiyoruz diye. Benim ilk olarak aklıma ekmek israfı geldi. Sizin de bu alanda çalışmalarınız var. Onlardan da bahsedebilir miyiz?
Ekmek israfı projesinde Tarım Bakanlığı'yla ben o dönem Cumhurbaşkanımıza da bir sunumda yapmıştık. Bu konuda TMO'nun projesi çok etkili oldu. Çok da güzel sonuçlar verdi ama temelde bu bir kültür sorunu. Hep kadınlar diyoruz ya, kültürü mayalayan kadınlar sofrayı da kuruyor. Çocuğu da terbiye ediyor. Aslına bakarsanız pek çok geleneğin köküne indiğinizde kadının yeme içme alışkanlıkları, kadının sofra kurma yöntemi, kadının tarımda yaptıkları, kadının çocukla olan ilişkisi. O yüzden de ekmek konusunda da hep şu örneği veriyorum. Her akşam 2-3 adet pirinci çöpe atıyor muyuz? Hayır. Ama çoğu zaman ekmeği ya az kaldı, bayatladı deyip çöpe atıyoruz. O yüzden de hani kadınlar çok önemli. O kadar da kolay, yine Mevlana diyor ki kolay mı ekmek olmak? Buğday bu diyor, ekeceksin diyor. Değirmenlerde öğütülecek, elden ele yoğrulacak. Sonra ateşe pervane oluyor ve en sonunda sofraya gelebiliyor. O kadar büyük bir çaba var ki kadınlar o yüzden de çok önemli ve sağlıklı ekmeğe ulaşabilirsek, doğru ekmeğe, doğru ekmek çünkü zaten bayatlar diye bir şey yok. Ekmek bayat olmaz, ekmeğin bayatı olmaz.
Sağlıklı ekmek nasıl olur? Hemen o noktada onu da sorayım
sağlıklı
size.
Sağlıklı ekmek aslında bir kere tam tahıllarla yapılmış ekmek. Tahılın bir bütün olarak öğütülmesi, mümkünse ekşi maya ile yapılmış bir ekmek, uzun fermentasyona tabi tutulmuş bir ekmek ve dinlendirilmiş ekmek. Avrupa'da kodekste şöyle yazar, ekmek 8 saat dinlendirilir sonra satışa sunulur diye yazar. Halbuki bizde de ekmek sıcacık fırından çıkar, böyle oh dumanı üzerine mis gibi sıcacık ekmeği yeriz.
Üzerine şöyle tereyağı bağlaması güzel olur.
Avrupa'da dilde bakın, yani İngilizce'de, Almanca'da bayat diye bir şey yok. Yok, yani bayat ekmek diye bir kullanım yok. Çünkü ekmeğin bayatı olmaz. Dinlenmiş ekmek var. O yüzden de bu anlamda kadına çok büyük rol düşüyor. Bu çok önemli.
Kadınlara büyük rol düşüyor çünkü hani dediniz ya, insanlar hem kendini yoğuruyor hem de çocuk yetiştiriyor çok, kadınlar. Çok. O çocuğun da hamurunu aslında bir anlamda çok. Kadınlar yoğuruyor. Evet. Sizin okul öncesi çocuklarla da çalışmalarınız var, ondan da bahsedelim.
Şöyle, dönem dönem Milli Eğitim Bakanlığı ile biz 0-6 yaş grubunda, çünkü damak zevki o zaman gelişiyor ve oturuyor. Çocuklarla küçük bir oyun oynuyoruz ve onlara tam tahıllarla yapılmış ekmekler veriyoruz. İşte ablalarımız var, eğitimci ablalar. Onlar örneğin şöyle cümleler kuruyorlar. Ben şu ekmeği yedim, çarpım toblasını çok kolay ezberliyorum. Şu ekmeği yedim, çok güzel zıplıyorum, koşabiliyorum, basketbol oynuyorum. Sonra bir araştırma yaptık. Bu çocuklar eve gittiklerinde ne yapıyorlar? %80'i bu yaşadıkları etkinlikten sonra annelerine şunu söylüyorlar. Anneciğim, ben bu ekmeği istiyorum. Anne, ben bu ekmeği istiyorum. O yüzden 0 ile 6 yaş arasındaki çocuklara nasıl ki bir dönem süt alışkanlığı edindirmek için vardı ya da diş fırçalama alışkanlığı, tam tahıllarla yapılmış ekmeğin de damaklarına yerleşebilmesi için onlara bu konuda çalışmalar yapmamız lazım. Biz yapıyoruz dönem dönem, benim güzel ekmeğim diye. Çünkü yine Yunus der ki, insanın çocukluğu onun kalesidir. Ya onu geleceğe büyük bir güçle taşır ya da yerle yeksan olur. O yüzden de damak zevki yaşadıklarımızı, yaşayacaklarımızı çok önemli şekilde etkiliyor. Ne yersek oyuz çünkü.
Evet.
Ve çok bir arkadaşımın lafı var, hep kullanıyorum. O şöyle söylüyor: hayatta doymayan tabakta asla doymuyor.
Oh.
Annenin görevi hayatta onu doyurmak ki ben ona şunu söylüyorum. Diyorum ki, tohum olmak ile insan olmak arasında coşkulu bir süreçtir yaşamak. Buğday içinde, insan içinde.
Çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel anlattınız ki gerçekten şimdi ekmeğe bakış açım kendi adıma biraz daha değişti. Eminim sevgili dinleyicilerimiz de benimle aynı fikirdedir. Artık ekmeğe ekmek olarak bakmayacağım. Önce onu söyleyeyim. Çok daha farklı anlamlar yüklemeye başladım sizinle konuştuktan sonra. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak da 10 bin yıldır sofraların baş tacıyım isimli bir kitaptan da bahsediliyor. Evet. O yeni mi çıkacak?
Şöyle aslında, Cennette ilk sofra Bilge Kadın. Bu bizim kitabımız. Bundan sonra onu da tekrar düşünüyoruz. Şu anda çalışmaya başladık. Hem 10 bin yıllık sofraların baş tacıyım hem de kültürü mayalayan kadınlar.
Bunlar da yeni kadın projelerimiz.
Evet, kitabımızı da her yerden edinebilirler. Bu kitapta Anadolu var. İnsanın öze, insanın buğdaya dönüşüm hikayesi var.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve bu kitabın gerçekten çok önemli noktalara değineceğini ve insanın ruhunda bambaşka dünyalar açacağını düşünüyorum. Hem emeğinize sağlık hem ağzınıza sağlık, geldiniz ve bizi ekmek konusunda biraz daha aydınlattınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Dünyanın en güzel sesinden, en
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız yine bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün Gülün hocamızla Türk opera tarihini konuşacağız.
Evet.
Hocam kaç yılına dayanıyor Türk opera tarihi dediğimizde? Çok uzun bir zamandan mı bahsediyoruz yoksa daha Cumhuriyet'e doğru mu opera alanında ilerlemeye başlamışız?
Evet, yani aslına bakarsanız kendi operalarımızı oluşturma anlamında, sahneleme anlamında, yazma anlamında, besteleme anlamında tabii Cumhuriyet dönemi önemli bir dönem ama ilk operadan bahseden eserlere baktığımızda bu 28 Mehmet Çelebi'nin Paris Sefaretnamesi'nde görüyoruz. Hı hı. Çünkü kendisi Paris'te gördüğü operayı heyecanla eserinde anlatıyor. İşte Paris şehrinde mahsus bir oyun var imiş. Opare derler imiş. Bir de böyle farklı da telaffuz ediyor onu. 1720'ler yani bu. Daha sonrasında 1748'de Viyana sefaretnamesinde gene Viyana'daki operalardan bahsettiğini görüyoruz Mustafa Hatti Bey'in. Yine böyle sefaretnamelerin içerisinde opera kelimesinin geçtiğini ve opera sanatından, operanın nasıl oynandığından bahsedildiğini görüyoruz çeşitli eserler vasıtasıyla.
Demek ki etkilenilmiş, izlenilmiş yurt
tabii,
dışında ve
evet.
Etkilenilmiş ki sefaretnamelere girmiş.
Evet. Nizami Cedid'le beraber başlayan yenileşme hareketleriyle 3. Selim'in 1797'de bir sarayda opera izlediğine dair bahsedilen bir yazı var. Ancak burada hangi opera, hangi eser olduğu net değil. Ama böyle bir anıdan bahsediliyor. Dolayısıyla hani sarayda bir opera izlenildiğinden daha başka ülkelerde operanın görülmesi ve onun yazılmasından ziyade doğrudan sarayda bir operanın izlenmesinden 1797'de bahsediliyor ilk defa. Daha sonra da 1848'de Bellini'nin La Sonnambula operasının bir parçasının Abdülmecid'in huzurunda oynandığını görüyoruz. Bu da yine önemli tabii ki. Hı hı. Özellikle Abdülmecit Beyoğlu tiyatrolarında seyrettiğim müzikli sahne sanatının Türk gençlerine de öğretilmesini istiyor ve o dönemde sarayda da önemli müzisyenlerden birisi olan Giuseppe Donizetti'den rica ediyor bunu. Ve Donizetti'nin eserleri de daha sonrasında zaten sahnelerimizde sahneleniyor. Bu 3. Selim ile başlayıp devam eden Avrupalılaşma süreci genellikle taklit şeklinde devam ediyor tabii ki. İlk başta hani kendi eserlerimizi özgün bir şekilde oluşturmak yerine daha çok taklit şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Sarayda ilk opera eserini seslendirenler 1828 yılından itibaren Donizetti tarafından Avrupa notası ve çalgıları ile marşlar ve İtalyanca şarkılar öğretilerek kültürleştirilmeye çalışılan ve aslında bandoyu oluşturan Türk müzisyenler. Yani Mızıkahı'yı Hümayun'daki bandodaki müzisyenler. Gerçi tabii hani baktığımızda ne kadar uygun söylediler, aslında ne kadar doğru söylediler bilemiyorum ama çünkü İtalyanca eserler, müzik tarzı Avrupa'yı, hani bizim eserleri
Türk çalmak, sazlarına uyum evet, anlamını
nasıl
da
oldu bilemiyorum ama sonuçta çeşitli operalardan ve aynı zamanda marşlar da çalıyorlar. Yani bu özel tiyatrolara doğru bu saraydaki başlayan çekirdek yeşeriyor, devam ediyor. Ve özel tiyatrolara baktığımızda da Giustiniani'nin Beyoğlu'nda yaptırdığı 1839'da ve dönemin padişahı 2. Mahmut tarafından da desteklenen bir Fransız tiyatrosu var. Bu Fransız tiyatrosunda öncelikle operaların sahnelendiğini görüyoruz. Önemli bir yer tutuyor. Özellikle de komedi ve operat grupları bu tiyatroya gelerek özel temsillerde bulunuyorlar. Ve 1839'da gezici dediğimiz tarzdan çıkarak yerleşik bir opera kadrosuyla beraber Fransız tiyatrosunda yerleşik bir opera kadrosu oluşturuyor ki bu çok önemli. Yani artık operanın yerleşik, kurulu bir düzen olması demek ki belli bir seyircisi var, düzenli bir seyircisi var ki böyle bir kadrolaşmaya gidiliyor. Zaten kendisi Venedikli, böyle bir kültüre de sahip. Hangi oyunları getireceğini, halkın hangi oyunları sevebileceğini de bildiği için özellikle Levanten gruplarına, İstanbul'daki azınlık gruplarına, işte üst düzey devlet erkanına diyebileceğimiz. Çünkü bizde hani kültürleme anlamında baktığımızda çok batılı bulunuyor ve daha çok batılı görülmesi dolayısıyla bir dışlanma durumu var. Dolayısıyla o dönemde de böyle bir durum olduğu için böyle bir kesim tarafından ama düzenli bir seyircisi olduğu görülüyor ki yerleşik hale geliyor bu anlamda. Sahnelenen ilk opera 1841'de Donizetti'nin Belisario oyunu. Bosco Tiyatrosu'nda oynanıyor bu ve daha sonrasında bu opera çevriliyor Türkçe'ye ve basılıyor. Bu anlamda da ilk opera. Yani ilk defa Türkçe'ye çevrilen ve basılarak satılan operalardan bir tanesi. Bu gerçekten Fransız tiyatrosundan sonraki Bosco tiyatrosu önemli bir tiyatro bu anlamda yine bahsettiğimiz gibi. Bu tiyatroyu daha sonrasında Naum tiyatrosu adıyla görüyoruz. Mihail Naum burayı satın alıyor. 1844'ten itibaren burada mesela Verdi'nin, Donizetti'nin, Rossini'nin Sevil Berberi gibi hani böyle dünyaca ünlü bilinen artık operaları sahnelemeye başlıyor.
Bu yer olarak neresi? İstanbul'da.
Evet mı? Evet evet İstanbul'da. Yani dolayısıyla burası da yine operanın merkezi diyebileceğimiz yerlerden bir yer oluyor. Daha sonra 1846'da tiyatro binası yanıyor. Yerine yenisini yaptırmak için içinde padişah locasının da bulunduğu bir yer yaptırmak istiyor Naum. Ve devletten yardım istiyor. Ve devlet destekliyor gerçekten. Yani padişah bu durumu destekliyor. Ve böylece gerçekten güzel bir sahnesi olmuş oluyor. Abdülhak Hamit Tarhan'ın babası Hayrullah Efendi, tarihçi Hayrullah Efendi ilk şeylere, opera metinlerine libretto deniliyor. İlk libretto denemesinde bulunuyor. Fakat bestelenemiyor. Yani dolayısıyla bestelenmediği için
opera haline dönüşemiyor.
Opera diyemiyoruz evet. Ama ilk denemelerden bir tanesi bu anlamda. 1842'de İbrahim Paşa ile İbrahim Gülşeni'nin hikayesi başlıklı. Dolayısıyla bu dönemde yine operaya ilişkin bir takım kavramların, bir takım ne diyelim görevlendirmelerin işte hani baş hanende muavini, baş oyuncu, ikinci hanende baş hane falan gibi böyle bir takım terminolojilerin de artık yerleşmeye başladığını görüyoruz. Çünkü yabancı terminoloji kullanılırken artık yavaş yavaş Türkçe terminolojiye geçildiğini görüyoruz. Maalesef hani bu çok ciddi katkı veren Naum Tiyatrosu'nun 1870'te yandığını görüyoruz. Yani İstanbul yangınları zaten meşhur. Hı hı. İstanbul yangınlarında yanıyor 1870'te. Ama o zamana kadar tam 30 yıl biraz önce bahsettiğimiz gibi iyi bir kadroyla ve gerçekten dünyaca ünlü iyi operaları sahneleyerek bu alana, bu sanata çok ciddi bir hizmeti olan bir tiyatro. Daha sonra Tiyatroyu Osmani adıyla anılan 1866'da İtalyan Razzi tarafından kiralanan ve işletilen, daha sonra da hepimizin bildiği 1870'ten itibaren Güllü Agop adıyla ve hani hepimizin bildiği Gedikpaşa Tiyatrosu'nda bu tiyatro ve opera sahnelenmeye devam ediyor. Yani Güllü Agop da bu anlamda ilk Türkçe operetlerin sahnelendiği, opera ve operetlerin sahnelendiği yer anlamında. Naum Tiyatrosu dünyaca ünlü operetlerin, operaların, tiyatroların sahnelendiği yerdi. Gedikpaşa Tiyatrosu'ysa Türkçe artık eserlerin verilmeye başlandığı ve bunların sahnelenmeye başlandığı bir yer olması itibariyle önemli. Aslında 2. Abdülhamit'i hiç böyle bilmeyiz ama daha sanki hani böyle muhafazakar, daha Türk müziğine tutkulu falan. Halbuki Yıldız Sarayı'nın yanında ek bir bina yaptırıyor sırf tiyatro ve opera sergileri için ve opera sanatına da çok düşkün, yani opera dinlemeyi çok seviyor. Dolayısıyla önemli adımlardan bir tanesi opera tarihi adına 2. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'nın yanına böyle bir ek bina yaparak gerçekten operayı da desteklemesi. Yani padişah olarak destekliyor. 1898'de böyle bir hani gruba veriliyor, Stavrolo ailesine. Oradaki operayı yönetsin, korosunu oluştursun diye. Ve gerçekten de kültürleşme devam ederek burada saraya da artık hani bir ilk başta 1797'de 3. Selim'le birlikte bir başlamıştı. Ama o zaman sadece seyircisi konumundayken şimdi artık bunun destekleyicisi, hani neredeyse belki Türk tiyatroları, Türk operalarının da yapılmasına destek veren bir hale dönüşüyor, hı hı, bu anlamda. Yavaş yavaş çok sesli müzik Osmanlı'da sesini duyurmaya başlıyor ve Dikran Çuhacıyan isimli bir kişi Osmanlı'daki ilk opera ve daha çok da operet bestecisi oluyor. Şimdi bir anlamda Osmanlı vatandaşı olduğu için Osmanlı'da diyoruz. Yani evet, hani Müslüman bir besteci veya yazar olmayabilir ama Osmanlı'daki, Osmanlı vatandaşı olarak ilk yapan, hı hı, kişi. Ve ilk operası Arsas ve 1868'de Naum Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Daha sonra daha Türkçe operat ve komik bir operet bu. Arif'in Hilesi adıyla besteliyor. Böylece Gedikpaşa Osmanlı Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Yavaş yavaş artık Çuhacıyan bu eserlerinin yanı sıra librettosunu farklı kişilerin, yine Türk Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı ve Hristo Efendi'nin bestelediği Zeybekler Opereti de librettisi Türk olan ilk operet. Yani biraz önce bahsettik, bestelenmediği için ona opera diyememiştik, hı hı, ama şimdi artık opera diyebiliyoruz çünkü bestelendi de. Hı hı. Ama bir Hristiyan tarafından besteleniyor. Fakat yine de ilk çalışmalardan bir tanesi. Pembe Kız Opereti ise Macar Tevfik Bey'in çok seslendirdiği ve 1886'da sahnelenen Pembe Kız Opereti ise hem metin yazarı hem de bestecisi Türk olan ilk operet. Dolayısıyla bu da önemli. Yani bu tür çalışmaları görüyoruz aslında Osmanlı döneminde de. 1910'larda işte Milli Osmanlı Operet Kumpanyası kuruluyor. Leblebici Horhor, biraz önce bahsettik Dikran Çuhacıyan'ın çalışmalarından. Leblebici Horhor oyunu düşünün ki o dönemde, yani bu sayıya ulaşması çok bence müthiş bir şey. 70 kez oynanıyor. Yani ne kadar tutulduysa artık.
Beğenilmiş.
Evet, beğenilmiş o dönemde. Ve 1923'e kadar da bu Milli Osmanlı Operet Kumpanyası çalışmalarına devam ediyor. Zaten 1923'ten itibaren de artık Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyet dönemi içerisindeki çalışmaları görüyoruz. Belki hani vakit itibariyle doğrudan diğer çalışmalar yerine Özsoy Operası'ndan bahsetmek daha doğru olacak. Çünkü 1930'lu yıllara gelindiğinde Özsoy Operası bir ilk. Hani bu bir inkılaptır, bu bir devrimdir diyor zaten, hı hı, Atatürk bu oyunu, operayı sahnelendiğini, provalarına gittiğinde, gördüğünde. Neden böyle diyor? Çünkü gerçekten biraz önce bahsettik. Yani kültürleme anlamında çok önemli bu tür sanatlar. Ve o dönemde Cumhuriyet ideolojisinin oturtulmaya çalışıldığı bir dönem. Ve mesela sahneye çıkıp şu ideolojiler şöyle önemlidir, böyle önemlidir demek de mümkün. Konuşmalar yapmak da mümkün. Bir takım kitaplar yayınlamak da mümkün. Ama halka ulaşmak için okuma yazma bilmeyen, çoğunluğu okuma yazma bilmeyen bir halka ulaşmak için
sanattan
bu çok etkili olmayacaktı kitapların yayınlanması. Bunları da yaptılar. Yani tarih kitapları değil mi? Yani birçok bu kültür alanında pek çok çalışma yapıldı. Ama en etkili yollarından bir tanesi sanat. Gerçekten opera ve tiyatro kişinin kendisini oradakilerin yerine koyması ve dolayısıyla kendini bir anda duygusal bir bağ hissetmesi açısından hemen oradaki eğitimsel işte mesaj neyse o alındığı için gerçekten daha etkili olduğu zaten diğer ülkelerle de mesela işte Wagner'in operalarına baktığımızda Alman birliğini sağlıyor. Yani hani sadece şey olarak düşünmemek lazım, opera olarak düşünmemek lazım. Bütün bunlar aslında gerçekten bir taraftan bir ulusun ulus olmasını sağlayan özelliklerde. Dolayısıyla Özsoy operasını ısmarlarken, çünkü hani gerçekten Büyük Önder'in vasıtasıyla, vesilesiyle olmuş. Şimdi neden olmuş? 1930'lara gelindiğinde siyasi ortam itibariyle Türkiye hani savaştan çıkmış ve yeniden bir karmaşık bir ortam var. Bir takım istikrar ve aynı zamanda da dostluk arayışında. Yani bu cumhuriyetin bir takım devrimleri içeride gerçekleştirebilmesi için dışta, aynen yurtta sulh, cihanda sulh dediği gibi dışarıda barış içerisinde olması lazım. Nereyle? Özellikle de komşularıyla. Dolayısıyla bir takım dostluk ilişkilerine giriyor ve mesela işte Balkan Antantı imzalanıyor, Sadabat Paktı, işte dostluk anlaşmaları. İran'la da böyle bir yakın ilişkiye girerek dostluk ilişkisini devam ettirmek istiyor dış dünyaya karşı. Dolayısıyla İran Şahı Türkiye'ye ziyarete gelecek. Bu ziyaret vesilesiyle 1934'te istiyor ki yani kalkıp da İran Şahı'na birkaç şehir, iki fabrika gezdirip göstermek yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniliklerini. Çünkü bunlar Şah da o dönemde böyle girişimlerde bulunuyor. Bunlar orada da var. Bunun yerine sanatla ilgili onun bilmediği farklı bir alandan ve dostluk bağlarını perçinleştirici bir şey yapmak istiyor. Ve Özsoy Operası'nın konusuna baktığımızda da Türk ve Pers mitolojilerinin bir karması olduğunu görüyoruz. Nereye dayandırıyor olayı? Adnan Saygun iki milletin birbiriyle kardeş olduğuna ve iki milletin birlikte yeniden kendilerini bütün bu olumsuz şartlara rağmen devlet kurabileceklerine, yeniden ayağa kalkabileceklerine. Yani aslına bakarsanız Orta Asya'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadarki Türk tarih tezinin etkileri gibi. Aynı zamanda işte biraz bu Türk-İran arasındaki dostluk bağına vurgu yapar. Bir taraftan kendi kültürümüzü sarı ırk deyip bizi iten ve oryantalist yaklaşıma sahip olan Avrupa'ya karşı birlik olarak bir doğulu ülkeyle birlik olarak aslında biz en köklü milletlerden biriyiz, en köklü kültürlerden bir tanesiyiz vurgulayan bir çalışma yaptırmak istiyor. Ve gerçekten Özsoy Operası'nın içeriğine bakıldığında bu unsurların hepsinin böyle üç perdede serpiştirilerek yer aldığını görüyoruz. Aslında sonrasında yapılan eleştiriler pek de opera olmadığını, çok da başarılı olmadığını, daha çok lirik bir tiyatro eseri diyebileceğimizi söylüyor. Çünkü diyaloglar çok uzun ve çok fazla.
Ama o zamanın şartlarında değerlendirmek
evet,
lazım.
Evet, aynen öyle. Yani hani amacına ulaşmış mıdır? Evet. O Türk-İran dostluk bağını gerçekten temelini atmıştır. Bir, ikincisi bu anlamda hani ilk çalışmalardan bir tanesidir. Opera tarihi deyince mesela Özsoy Operası'ndan hep bahsediyoruz. Neden? Çünkü bu tür müzikli ve opera amacıyla yazılmaya başlanmış ilk çalışmalardan bir tanesi ve gerçekten çok sıkıntılı bir şekilde yapılmış. Yani koro yok, çalışacak doğru düzgün yeterli solist yok, opera sanatçısı yok, ne bileyim saz sanatçısı yok yeterli. Hani bir şekilde sizin aynı zamanda orkestranız olması lazım. Bütün bu yokluklara rağmen bir ay içerisinde yazılmış ve iki ay içerisinde provalarıyla birlikte işte kız liselerinden, beden terbiye, Gazi Beden Terbiye Enstitüsü'nden öğrenciler toplanarak sahnelenecek hale getirilmiştir. Çok Adnan Saygun'un yüksek özverisiyle gerçekten. Ve Özsoy adı da üzerinde Türk'ün öz soyunu anlatmaktadır. Ve hani 1980'de de yeniden düzenlemiş, güzel de bir eser eğer dinlemek isteyen olursa.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Siz bunları anlattıkça sanki o döneme gidip o tiyatroyu, evet, izlermiş, o operayı izlermiş hissiyatı oluştu bende. İnşallah bir gün bir şekilde bir yerde
denk gelir
ve, evet, izleriz. Çok teşekkür ediyoruz operayla ilgili verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla Türk opera tarihine şöyle bir yolculuk yaptık. Ve ilk Türk operası Özsoy Operası'nı sizlerle buluşturduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyoruz.
Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru, kanatlarında sevdanın kar bulutları. Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru, kanatlarında sevdanın kar bulutları. Gün batımı masum gülüşler ağlamaklı, yine bir şeyler aldı gitti ayrılık hüzünleri. Yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık. Gözlerim bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm. Sözlerin bugün kırık, umarsız gördüm. Ankara'da yalnız olmak zor iki gözüm. Deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Yine deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Son sevgi sözcükleri, son fısıltılar. Yine bir şeyler aldı gitti ayrılık hüzün. Yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık. Gözlerim bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm. Sözlerin bugün kırık, umarsız gördüm. Ankara'da yalnız olmak zor iki gözüm. Ankara'da sensiz olmak zor iki gözüm. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm.
Hayatın Sesleri.